Ayrım 3.
Genç yaşta evlilikten çürüye çıkan uzun boylu, sivilceli ve burnunun yanağına birleştiği yerde önemsiz bir et beni taşıyan adam, şimdilik açıklanması sakıncalı görülen bazı nedenlerle, çevresinde gecekondu sayısı yüksek ve hayat seviyesi düşük bir bölgeye yerleşir. Bütün eşyası şunlardan ibarettir. Boyası henüz kurumadığı için kendisinden uzakta tutmaya çalışarak merdivenden çıkardığı sırada ayak demirleri ellerine yapışan bir somya, hamalla birlikte çıkardıkları bir kitap sandığı ki daha sonra kitaplık olarak kullanılmış ve içindeki kıymıklar değerli eserleri zedeler endişesiyle iç yüzleri 3 kat gazete kağıdıyla kaplanmıştı. Somya genişliğinde olan uzun bir yastık ki şimdi öyle yastıklar yok. Derin dikişlerle yapılmış baklava biçimli süsleri olan basma bir yorgan, gangster filmlerinin hapishanelerindeki mahkumların elbiseleri gibi kılıfı olan yatak, bütün yatak takımının eski bir kilime sarılmasıyla meydana getirilen denk ki, ipleri çözüldüğü zaman kilimin de yere serilmesi üzerine bir kavramdan ibaret kalmıştır. 2 bavul ki içlerinde çoğu giyilemeyecek kadar eskimiş ve fakat bilinmeyen bazı nedenlerle bir türlü atılamadığı için her taşınmada oradan oraya sürüklenen ceket ve pantolon ve gömlek ve palto ve çamaşır ve topukları yırtık çorap cinsinden giyim eşyası bulunuyordu. Taşınırken ağır olmasın diye çekmeceleri çıkarılmış bir komodin, mutfağa ya da banyoya götürülerek kağıtları çıkarılmadan ne oldukları anlaşılmayan birkaç parça dikkat kırılacak eşya, Amerikan bezinden yapılmış ve ağzı bir iple büzülmüş ayakkabı torbası ve mermer altlığı yüzünden yıllardır bir türlü atmaya kıyamadığı cam hokkalı bir yazı takımı. Girişi beğendiniz mi albayım? Hepsi bu kadar mı? Sobayı birlikte aldık biliyorsunuz. Yazın daha ucuz olur diye ısrar etmiştiniz ya. Sonra ne bileyim işte albayım, karınca gibi insan da öteberi taşımasını seviyor yuvasına. İlk geldiğim günlerde elbette daha az eşya vardı odamda. Evlendiğim günde albayım, yeni tuttuğumuz ve büyük bir kısmı boş olan evimizin bir köşesine sığınmıştık karımla. Karım güzel değildi albayım, ben de değildim. Fakat nasıl anlatsam benim karımdı, canlı bir varlıktı. İnsan evine bir biblo alınca bile kendisini bir başka hisseder değil mi? Üstelik bu yumuşak biblo konuşuyor, kocacım diye çevremde dönüp duruyordu. İlk gece akşam yemeği de çok kötü geçmişti. Ben böyleyimdir albayım. Önce akıl almaz bir tutukluk gelir üstüme. Daha yaşamadan büyük bir yorgunluk çöker. Gecekonduya ilk geldiğim günde aynı bitkinlik içindeydim. Neredeyse bir otele gidip yatacaktım. Oysa bir sürü yemek yapılmıştı ve ben damattım. Yeni ve sonradan olma akrabalar edinmiştim. Bir kere kayınpederim vardı ve bazı kızlar bana enişte diyordu. Anlamadığım şakalar yapılıyordu. İkinci sınıf şakalar olduğunu seziyordum bunların. Galiba benimle biraz alay ediliyordu. Fakat önemli olan bendim çünkü damattım. Midemden başıma doğru yükselen bir boşluk, olup bitenleri anlamamı güçleştiriyordu. Yemek masasında koyu gölgeli eller dolaşıyordu. Titreyerek kendine geldi. Hayır, uyumadım. Gözlerini açtı, duvarı gördü. Odanın neresindeyim? Kapı ne tarafta? Ben duvara baktığıma göre odadaki yerini bulunca rahatladı biraz. Yataktan yavaşça doğruldu, yorganı duvara itti. Terliklerimi bulmalıyım. Yatarken son olarak ne yapmıştım? Terliklerimi yatağın altına itmiştim. Belki de ışığı söndürmeden çıkarmıştım onları. Sonra 1-2 cümle, karanlık birkaç görüntü geçti aklından. Ne yapmak istediğini unuttu. Karanlığa dikti gözlerini. Işık mı azdı? Yoksa insan aynı parlaklıkla görmüyor mu kafasından geçenleri? Biri ona gülümsüyordu. Kayınpederi. Tabağını uzatıyordu. Karanlıkta iyi seçilmiyordu yemekler. Başının döndüğünü hissetmişti birden. Sandalyeden yere düşeceğini sanmıştı. Dayanmalısın Hikmet diye direnmişti içinden. Sen damatsın. Damat. Damat. Gelin var, kaynana var. Sahte ya da gerçek baldızlar var. Ne diyorlardı? Çevremde pervane olmak gibi bir şey. Küçük kanatlar takmışlar, ellerinizde meze dolu tabaklar tepemde uçuşuyorlar. Bırakın tabakları, beni tutun. Damat düşüyor, rezalet. Hayır, düşmedim, bana öyle geldi. Bir çınlama. Elimde bir bardak tutuyormuşum ve kayınpeder kadehini bütün hızıyla vurmuş benim bardağıma. Gülüyorlar. Kaldır bardağını, halim yok, mış gibi yap. Bütün yiyecekler karanlık, yalnız, baldızlar parlıyor, yuvarlak baldızlar. Büyük bir kaşık tabaklardan birinin içine yavaşça gömüldü. Sana bakıyorlar. Tabağını uzat baldızlara. Bayılmadım değil mi? Hayır. Enişteye uzanan çıplak kolları hatırlıyorum. Çok gürültülü bir gece değildi. Biz, yani sevgiyle ben, fazla bir şey beklemiyorduk. Bununla birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gönül isterdi ki albayım, insanın hayatında önemli sayılması gereken böyle bir gece, daha canlı ve aslına uygun bir hava içinde geçsin. Oysa ben çok içemedim, yemeklerin çoğu da kaldı. Sahneye yeni çıkan acemi iki oyuncu için bir bakıma başarılı bir oyun sayılabilirdi. Yan rollerde kayınpeder ve özellikle trajedideki koronun yerini tutan baldızlar görevlerini yaptılar. Bu senin hayatın da oğlum Hikmet. Böyle bir oyun üzmedi mi seni? Terliklerini hatırladı birden. Yatak altının derinliklerinde terliğinin tekini bulamadı. Tek terliği ayağına geçirerek odada dolaşmaya başladı. Sokak lambasının ışığından yararlanarak sigara paketini buldu. Kibriti de hemen bulursam izler düzelir mi acaba? Neden olmasın? Olaylar arasında gerçek bağları bilmiyoruz ki, hiç olmazsa ben bilmiyorum. Bu kibrit bulma da bir yerde bir işe yarayabilir. Sigarasını yaktı, kibritin alevi oldukça büyük bir yeri aydınlattı. Sigaranın ateşi daha küçük bir alanı aydınlatır. Fakat sürekli bir aydınlıktır bu. Kafasında da bir sigara yaktı. İlk yemeğin gecesini aydınlatmak istedi. Yatağa uzandı, yemek odasını, odada bulunan ve kısa bir süre için akrabası olan ve artık hiçbir şeyi olmayan insanları düşündü. Beni sevseydiniz şimdi yanımda olurdunuz gene. Beni bir türlü bırakmazdınız. Vallahi bırakmayız seni Hikmet Bey oğlumuz derdiniz. Vakit çok geç oldu. Bu saatten sonra vasıta da bulamazsın. Misafir odasında yatarsın. Ara kapıyı açarız. Salondaki sobayı da söndürmeyiz. Gece yarısından sonra tek başına yollara düşmeye değer mi? Bir şeyler bulup söylerdiniz işte. Başucuma filtreli sigaralarınızdan koyardınız, bana kısa gelen bir pijama da bulurdunuz. Damat sevgisi albayım, insan sevgisine oranla çok kısa sürüyor. Eski silah arkadaşlarım da bir akşam beni meyhanede yıllar sonra karşılarında görünce önce sevinir gibi oldular. Masada biraz daha toparlanıp bana bir bir yer açtılar. Sonra hemen alıştılar varlığıma. Sanki terhis olmuşum da albayım, askere ilk gittiğim gün filan meyhanede 2 yıl sonra buluşalım diye verdiğim bir sözü tutuyorum. İşte o gözlerle baktılar bana. Aradaki zamanı sanki hiç yaşamamışım gibi davrandılar bana. Biz evlendiğin gün anlamıştık sana uygun olmadığını dediler. Evlendiğim günden beri sanki durmadan beni düşünmüşler gibi başlarını salladılar. Senin için daha hayırlı oldu. Sanki daha dün ayrılmışım yanlarından. Oysa rakıya su kattığımı bile unutmuşlar. Bir adımı hatırlıyorlar o kadar. Hikmet aşağı, Hikmet yukarı. Şimdi nerede oturuyorsun demediler de şimdi nerede çalışıyorsun diye sordular. Gerçek bir ilgisizlik. Kaç yıldır ortalıkta görünmüyorsun, sen de nereden çıktın bile demediler. Bu kadarcık bir ilgiyi bile çok gördüler bana. Kısacası meyhanelerde yeniden barınamadım albayım. Aynı meyhaneye 2 kere girilemiyormuş. Buna benzer bir felsefe vardı değil mi albayım? Oysa bu şirin bölgenize ilk geldiğim gün albayım, çocuklar benimle ilgilendiler. Çevreme toplanıp adama bak dediler. Artık çok genç bir insan olmadığımı belirten bu adam sözü beni biraz üzüyor. Belki kendini genç hissetmek isteyenler için başka bir kelime bulunabilir, ne dersiniz? Otobüste de şoförün yanında durmayı seven mektep çocukları, ben ön kapıya doğru yürüyünce birbirlerine adama yol verin de geçsin diyorlar. Fakat mahalle çocuklarının ilgisi başkaydı. Bütün gözler ona çevrilmişti diye yazarlar ya kitaplarda romancılar, ben bir yere girince bana öyle bakılsın isterim. Çocuklar bunu anladılar. Hepsi de yeni bir adam geldiğinin farkındaydı. Ben de onların yaşındayken adam olmak, hayata atılmak istiyordum. Önce hayata atıldım. Fakat bunu nasıl yaptığımı bir türlü anlayamadım. Bir durumdan başka bir duruma nasıl geçtiğimi zaten bir türlü kavrayamam. Mesela karanlıktan sonra birdenbire nasıl aydınlık olur albayım? Siz hiç görebildiniz mi? Herhalde bir süre hiç kımıldanmadan beklemeliydim. Sonra hayata yavaş yavaş atılmalıydım. Oysa bana birdenbire işte evlendin ya, hayatını kazanıyorsun ya, o halde hayata atıldın dediler. Tam atıldığım sıra söyleseler diye. Şimdi çok dikkat ediyorum albayım. Hayatımdaki bu yeni dönemin baş tarafı gürültüye gelsin istemiyorum. Karımdan ayrıldım. Yeni bir yaşantıya başlamadım, yeni bir yaşantıya başlamak üzereyim. Neredeyse yeni bir yaşantıya başlayacağım. Başka bir yaşantı olacak bu. İşte sevgi yok, kayınpeder yok, pijama yok. Artık mümkün olduğu kadar pijama giymiyorum albayım, yeni bir yaşantı bu. Ev başka, eşyalar farklı. Hüsamettin albayımla yeni tanıştım. Daha önce tanımıyordum onu, yeni bir insan, emekli albay. Uyumak üzeresin, sigaranı söndür. 2. Dul kadın. Salim merdivenleri koşarak çıktı. Kalın tabanlı siyah ayakkabılarıyla tahta merdivenlerde gürültülü yankılar uyandırdı. Ağır ayakkabılar diye düşündü, insanın bileklerini acıtıyor. Merdiven sağlığına gelince güm güm vurdu ayaklarını yere. Hikmet amca duymadı, kapıya baktı. Hikmet amca kapısını boyamış dedi soluk soluğa. Zayıf, patlak gözlü, hastalıklı görünüşlü bir çocuktu. Birden soluksuz kalıyordu. Elini göğsüne götürdü, orası acıyor. Koyu yeşil boyalı kapıya baktı gene, elini cebine soktu, bir tebeşir çıkardı ve kapının karanlık bir köşesine becerebildiği tek yazıyı yazdı, çarpı işareti. Henüz yazı yazamıyordu. Gazetede okuyamıyorum. Oysa ondan 1,5 yaş küçük kardeşi Ömer, resimli romanlara bakıp da okuyormuş gibi yaparak neler uyduruyordu. Güldü. Boynunu ileri uzatarak Hikmet amca diye bağırdı. İçeriden bir gürültü geldi. Annem bir dakika seninle konuşmak istiyor. Tebeşirle kapıya yeni bir çizgi çekmeyi düşünürken birden kapı uzaklaştı ve Hikmet amca göründü. Salim gülmeye başladı. Salim, durup dururken neden gülüyorsun? Bilmem, gülmem tuttu işte. Sonra aceleyle ekledi. Kapıyı boyamışın. Hikmet ağzının içinde bir şeyler mırıldandı. Biraz vaktiniz varsa annem sizinle görüşecekmiş. Hikmet'in yüzüne baktı, yeniden gülmeye başladı. Ne yapacakmış annen beni? Çok mu komik bir şey yapacakmış? Salim ellerini karnına bastırdı, 2 büklüm oldu gülmekten. Çok mu komik bir şey yapacakmış diyerek Hikmet'i taklit etti ve hemen merdivenlere doğru kaçtı. Hikmet onu kolundan yakaladı, birkaç kere yerden kaldırıp bıraktı. Kalın ayakkabılar tak tak etti. Yeni kunduraların döşemeyi delecek Salim. Gülmesinin arasında kundura değil onlar diye karşılık verdi çocuk. Kundura daha kaba olur. Gülmekten vazgeçti, parmağını Hikmet'e uzattı. Annem sana mektup yazdıracak galiba. Sen yazsana. Salim suratını astı. Biliyorsun işte yazamadığımı. Ayakkabılarıyla pat pat yere vurdu. Beni kızdırmak için mahsus böyle söylüyorsun. Yazamıyorum işte. Patlak gözlerini açarak Hikmet'in yüzüne baktı, üzüntüsü geçti. Sen neden bu kadar komiksin Hikmet amca? Koşa koşa merdivenlerden indi, dan dan. Aşağıya varmadan seslendi. Annem gelecek sana, kağıdı var mıymış diyor. Gözden kayboldu. Hikmet kapının önünde durdu. Neden beni görünce gülüyor? İnsanlardaki zavallılığı önce çocuklar seziyor galiba. Delileri de önce onlar kovalar. Eğilip yerden taş alan yüzlerce deli birden gördü kafasında. 100 milyonlarca çocuk, 10 binlerce deliyi kovaladı. Salim'le iyi geçinmeliyim. Saçmalama diye homurdandı içeri girerken. Kapıyı kapamak için elini yuvarlak tokmağa uzattı, kolu havada kaldı. Gülünç mü, güldürücü mü? Çocuklardan kendini koruyamazsın, görünüşe aldanmaz onlar. Yüzünü buruşturdu. Kafamda deliler dolaşıyor. Birbirlerini su birikintilerine itiyorlar, dillerinin ucuyla parmaklarını yalayarak koşuşuyorlar. Eşya insana inatçı bir direniş gösterdiği zaman hep birlikte üstüme çullanıyorlar. Delice bir şey yap diye bağırıyorlar vızıltılı seslerle. Eşya sana karşı mı geliyor, kır onu. Sana boyun eğmeyen otlara vur tekmeyi, her şeyi parçala. Kafanın huzuru için yap bunu, kafanın huzuru için yap bunu. Durmadan başını salla, iyi gelir, iyi gelir. Hepsi birden başlarını sallıyor. Denge için, denge için. Hep birlikte mırıldanıyorlar. İnsanlara kaptırma kendini, durmadan koşuşma, onlara uyma. İnsan bir makinedir, bir yerde bozulur. Yavaş kullan aklını, şimdi biraz dinlen. Şimdi hep birlikte saçmalayalım, aklımızı dinlendirelim, mantığımızı dinlendirelim, rüyada yaşayalım. Aman dikkat et, kafanı bir yere çarpma. Deliler uzun yaşar, budalalar uzun ömürlü olur, aptallar rahat eder. Hayır, doğru değil bu. Elini kapı tokmağından kurtarmak istedi. Çocuklara dikkat et, seni ele verirler. Çocuklardan nefret et, onları kov yanından. Yerden taş al, yerden taş al. Sonra başa çıkamazsın onlarla. Yalnız acele etme, acele etme. Hemen sokağa çıkma. Seni bekleyen tehlikeleri biliyor musun? Yolda kendini koru. Durup dururken sana bakanları aldırma. Kendini ele verirsin sonra. Hepsi delidir, dikkatli ol. Kimseye belli etmeden yavaşça evine doğru yürü. Sonra birden kapıdan giriver. Yoksa bütün emeklerin boşa gider. Seni birden yakalar. Ne yakalar? Bilmiyoruz, fakat hiç belli olmaz. Duvardaki bir çatlağa bakıyordu. Askerde, yedek subayda ilk manga nöbetini tuttuğum günde albayım. Birdenbire delirdi. Unut onu, unut onu. İnsan aklına hiç güven olmuyor albayım. Bizim devrede onunla birlikte 3 kişi oldu. Belki iyileşmişlerdir canım. Bütün gücüyle karyolanın demirine yapışmıştı albayım. Onu oynatamadık bir süre yerinden. Sen kaçmışındır Hikmet. Yavaşça uzaklaştım albayım. Fakat onu gördüm bir kere. Bir daha gördün mü? Bir daha ondan söz edildiğini işittin mi? Belki de başına gelmedi böyle bir şey. Daha yarım saat önce bir şey yoktu albayım. Sadece hüzünlü olaylar naklediyordu bize. İnsan nöbet günü akşama doğru pek neşeli olmaz. Annesinin babasının intihar ettiğinden filan bahsediyordu. Biz de aklımıza gelen intiharları anlatıyorduk. Osman'ın 8. kattan aşağı atlamasını filan. İnsan askerlikte pek insaflı olmaz. Onunla alay edenler bile vardı. Nereden bileceksin, nereden bileceksin? Üzerime mandalar geliyor diye bağırdı birden. Öteki bu kadar saldırgan değildi albayım. Bahçede tek başına dolaşıp kendi kendine gülümsüyordu sadece. Yanına yaklaşınca da bir sigara versene diyerek gülüyordu. Elbiseleri bol gelmişti üzerine. Elleri kaputun içinde görülmüyordu. Kollarını sıvayarak alıyordu sigarayı. Sonra büyük adımlar atıyor, ayaklarına dar gelen postallarını gıcırdatarak yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Yürüyüşü hiçbir askeri adıma uygun değildi albayım. İç hizmet talimatnamesine aykırı bir deliydi. Kimse kimseye aman vermiyordu üstelik. Akıllılar bile birbirlerini su birikintilerine itiyorlardı. Piyade taliminde binbaşı kızdığı öğrencilere çamurun içine yat komutu veriyordu. Fakat o hiçbir komuta uymuyordu albayım. Bir keresinde durup dururken sınıftan çıkıp gitmişti. Binbaşının şaşkın bakışlarını aldırmamıştı. Binbaşı bile sonradan akıl edebilmişti kızmayı. Böylelerini savaşta olsa divana harbe verirler değil mi albayım? Çünkü bütün mektebe kötü örnek oluyordu. Bizim yakamızdan bir numara düşse o hafta izinsiz kalıyorduk. O postallarının bağlarını bile söküp atmıştı. Her yerde tartışma konusu oluyordu. Genç subaylar, teğmenler filan ona göz yumulması gerektiğini ileri sürdükleri zaman binbaşılarla yarbaylar bu görüşe şiddetle karşı çıkıyorlardı. Biz de ona iyi davranmıyorduk. Onunla alay etmemek elden gelmiyordu çünkü ona takılmak çok kolaydı. Sonra bunun da tadı kalmadı tabii. Ben biraz çekimser davranıyordum. Üniversiteden sınıf arkadaşımdı, bir kötülüğünü görmemiştim. Yalnız onu kerhanede dolaşırken görenler vardı. Ben de görmüştüm. İçeri girdiğini gören yoktu. Zayıf bir ilgi duyardım ona, pek sevmezdim. Benden çalışkandı, tıraş olmazdı, kötü giyindiği bile söylenemezdi. Askere gelmeden tedavi gördüğü ileri sürülüyordu. Askerdeki cesareti yoktu o zamanlar. Şimdi de bütün garip tavırları yetmiyormuş gibi, üstelik bizimle alay eden bir ifade vardı yüzünde. Tabii biz aldırmıyorduk, üstlerimiz aldırıyordu. Yalnız hakkında alınacak tedbirler konusunda anlaşmazlık vardı. Bir kere askerliğe başlamıştı. Terhis edilirse ona özenenler çıkabilirdi. Emirleri biraz dinleseydi, talime çıkarken herkesten ayrı tek başına yürümeseydi, sınıfta kaputuyla oturmasaydı. Kaput hırsızları da o kadar artmıştı ki onu haklı bulmamaya imkan yoktu. Daha bir ay geçmeden postallarını değiştirmişti. Eskileri kötü kokuyormuş. Doğruydu. Yeni postallarının da bağları yerlerde sürünüyordu. Uzun kaputunun etekleri çamur içindeydi. Askerliğin yüz karası olarak ortada dolaşıyordu. Herkesi güç durumda bırakıyordu. Bir akşam yemeğinde bisikletle yemekhanede dolaşmaya kalkmıştı. Nöbetçi çavuşun bisikletinden yararlanmıştı. Mesele çıkarılmadı, olay örtbas edildi. Elbiseleri ilk dağıttıkları gün kaputuna itiraz etmeyen tek öğrenciydi. Daha o zaman anlamalıydık diyorlardı. Biraz geç kalmışlardı. Elini kapı tokmağının üzerinde unutmuştu. Oysa gözleri elinin üstündeydi. Kapıyı yeşile boyamışım, boyaları akıtmadım. Kamil Bey gecekondusunu boyarken akıtmıştı. Fırçayı kuvvetle sürersin, tahtaya yedirirsin boyayı. Gecekondunun duvarları yapılırken Kamil Bey'in oğlu Nihat'la birlikte çalışmıştık, kerpiç karmıştık. Çamuru alıyorsunuz, içine saman çöpü koyuyorsunuz. Güneşin altında deliler gibi çalışmıştık. Üçüncüsü kimdi? Adı neydi? Hiç de çalışmıyordu deliler gibi. Sınıfın tembelleri arasındaydı. Galiba başının arkasına bir ağrı saplandığı için çalışamıyormuş. Hep başka rahatsızlıklardan yakınırlar. Ne yapıyordu? Evet, koridorda anahtarlığını havaya atıp tutuyordu. Önce tavana kadar hızla savuruyordu, sonra yakalıyordu. Peki ne var bunda? Herkes yapar. O çok yapıyordu. Bütün teneffüslerde yapıyordu. Bazıları da çok tesbih çeker. O başka. Neden başka? Bu işler nereden idare ediliyor? Kim karar veriyor bütün bunlara? Üstelik çok ustalaşmıştı. Üniversitenin en iyi anahtarlık yakalayıcısı olmuştu. Başka davranışlarıyla da ilgi çekiyordu. Dekana bir mektup yazmıştı. Sayın dekan, bazı derslere çok az öğrenci devam etmektedir. İmtihanlarda bu derslerden kopya çekilerek geçilmektedir. Ben kopya çekmediğim için kalmış bulunuyorum. Bu derslerin kaldırılmasını ya da gereken ciddiyetle yeniden ele alınmasını rica ederim. Saygılarımla. İsim, adres, imza filan hepsi tamamdı. Yazdıkları doğruydu. Dilekçe ilgili kürsüye gönderildi ve anahtarlık fırlatıcısı bir yıl daha kaldı o dersten. Çalışamıyordu. Kendisini çalışma masasına zincirle bağladığı halde çalışamıyordu. Merdivende bir ayak sesi duyuldu. Kafasının bir yanı dul kadının yaklaştığını sezdiği halde bir başka yanında ilgisiz düşüncelerin etkisi devam etti. O zamanlar fırçayı bu kadar iyi kullanabilseydim Kamil Bey'in kapılarını ben boyardım. Ben ne anahtarlıklarla uğraştım ne de tesbihlerle, kerpiç yaptım. Oysa öteki, ayağından masaya bağlı olan, zincirlerini sürükleyerek su dolu leğenin yanına gidiyormuş kayıklarını yüzdürmek için. İşin saçmalığını bal gibi biliyorum diyordu. Gene de kağıt bacalı kağıt gemilerimi yüzdürmekten kendimi alamıyorum.